Ayrım 8. Gök cisimlerinin dönüşleri üzerine Nicolaus Copernicus sayfa 43. Her şeyin ilki ve en üstünde olanı, kendisini ve her şeyi saran, bunun içinde devinimsiz olan çakılı yıldızlar küresidir. Sanki bütün öteki yıldızların deviniminin ve konumunun ona dayandığı yerdir o. Kimileri bu kürenin başka bir biçimde değiştiğini düşünüyor. Ama biz niçin bunun böyle göründüğüyle ilgili başka bir nedeni, yeryüzünün devinimi konusundaki kanıtlamada belirteceğiz. Sonra gezegenlerin ilki olan ve yörüngesini 30 yılda tamamlayan Satürn geliyor. Ondan sonra 12 yıllık yörünge dönüşüyle Jüpiter var. Sonra 2 yılda dönen Mars, 4. sıradaki dönüş bir ilmeğe benzeyen ay çemberiyle birlikte yeryüzünü içine aldığını söylediğimiz yeri kuşatır. 5. sıradaki Venüs 9 ayda aynı yere döner. 6. sıradaki yeri ise 80 günlük dönüşüyle Merkür alır. Ne ki hepsinin ortasında Güneş durur. Zaten kim bu son derece güzel tapınaktaki bu ışık kaynağını bütünü eşit biçimde aydınlatabileceği bu yerden başka ya da daha iyi bir yere koyabilir ki? Kimileri ona yerinde olarak evrenin ışığı, kimileri evrenin aklı, kimileri ise evrenin yöneticisi adını veriyor. Trismegistos ona görünebilir tanrı, Sophocles'in Elektrası her şeyi gören diyor. Gerçekten de Güneş sanki bir kral tahtında oturur gibi çevresinde dolaşan yıldız ailesini yönetiyor. Yeryüzü de Ay Bakanı ile onu hiç mi hiç aldatmıyor. Aristoteles'in canlılar üzerine de dediği gibi Ay'ın yeryüzüyle çok büyük bir akrabalığı var. Yeryüzü ise Güneş'ten alıyor yükünü, yıllık doğum için hamile kalıyor. Şimdi evrenin şaşılası ölçümlüğünü, gök cisimlerinin devinimleri ile büyüklüklerinin kesin uyum bağlantısını, bu düzen içinde başka bir düzen içinde bulunmayacak biçimde buluyoruz. Nitekim ancak böylece titiz gözlemci dikkatlice şunları görebilir. Niçin Jüpiter'de ileri ve geri gidişler Satürn'dekinden daha büyük, Mars'takinden daha küçük görünüyor ve yine Venüs'te Merkür'ünkinden daha büyük görünüyor? Bu tür ileri geri gidiş Satürn'de niçin Jüpiter'dekinden daha sık, Mars ile Venüs'te ise Merkür'ünkinden çok daha ender görünüyor? Ayrıca Satürn, Jüpiter ve Mars yeryüzüne akşam doğuşlarında, niçin güneş ışığında ortaya çıkıp ortadan kaybolmalarınkinden daha yakın oluyorlar? Ama özellikle de şunu, Mars tüm gece gökyüzünde bulunduğunda Jüpiter'e eş büyüklükte görünüyor. Yalnızca kırmızı rengiyle ondan farklı. Oysa oradaki yıldızlar arasında ikinci büyüklüğü bulmadığı onu tam izleyen gözlemcilerle biliniyor. Bütün bunların dayandığı tek neden yerkürenin devinimi. Bunların hiçbirinin çakılı yıldızlarda görünmesinin nedeni ise onların akıl almaz yüksekliğinin, yıllık çembersel devinimi ya da onun imgesini gözlerden kaçırtması. Çünkü optikte Yükleides ile ilgili konuda gösterildiği gibi her görünebilir nesne, ona ulaşıldığında daha fazlası görülemeyecek olan belli bir uzunluk ölçüsü taşır. En yüksekteki gezegen Satürn'den çakılı yıldızlar küresine kadar son derece büyük bir uzaklık olduğunu onların kırpışan ışıkları gösteriyor. Onların gezegenlerden farkı özellikle burada. Aslında devinen ve devinmeyen nesneler arasında çok büyük bir fark olması gerekir. En iyi, en büyük olanın eseri böylesine tanrısal iş mucizevi değil. Bölüm 11. Yerkürenin 3 devinimi üzerine. Şimdi madem yerkürenin devindiğini gezegenlerin bunca tanıklığı güçlendiriyor, devinim kendisini onun aracılığıyla görünenlerin bir varsayım gösterebileceği şekilde ortaya koyacağız. Bütün de üçlü bir devinimi kabul etmek gerekiyor. Birinciliğin Yunanlıların Nik Kremenon adını verdiği devinim, yerküreye özgü bağımsız gece gündüz dönüşü, bu dönüş yerküre ekseni çevresinde gün batımından gün doğumuna doğru. Kimilerin ona İstemerinos diyen Yunanlılara öykünerek Aquediales eş günlü dediği, eş geceli çember çizerek evrenin devinimine karşı yönde döndüğü sanısına neden olan dönüş. İkinci devinim yıllık dönüş. Güneş çevresinde burçlar kuşağını çizer. Aynı şekilde batıdan doğuya doğru ardı ardına Venüs ile Mars arasında dediğimiz gibi kendi içinde kapladıklarıyla birlikte yol alır. Bu devinim yüzünden Güneş'in kendisinin aynı devinimle burçlar kuşağını geçtiğinin düşünülmesi söz konusu oluyor. Örneğin yerkürenin merkezi Oğlak'tan geçerken sanki Güneş Yengeç'ten geçiyormuş gibi görünüyor ve bu böyle gidiyor dediğimiz gibi. Burçların ortasından geçen bu çemberi de onun yüzeyi bakımından gece gündüz eşliği çemberinin ve yerküre ekseninin değişken bir eğim gösterdiğini anlamak gerekiyor. Bu ilişki sabit kalsaydı ve yalnızca merkezin devinimini izleseydi, gündüz ile gece eşitliği görülmezdi. Tersine ya güneş hep tepede olurdu ya en alçak düzeyde olurdu veya gece gündüz hep eşit olurdu. Veya yaz, kış ya da herhangi bir mevsimde özellikle hep aynı kalırdı. Dolayısıyla yine yıllık dönüş içinde olan ama karşı yönde, yani merkezin devinimine karşı yönde geri geri dönen üçüncü bir devinim var. Ve her ikisi de karşılıklı olarak hemen hemen eşit oldukları için ve karşılıklı olarak birbirlerini ortadan kaldırdıkları için şu oluyor. Yerküre ekseni ile onun üzerindeki en büyük paralel çember, gece gündüz eşitliği yeryüzünün yaklaşık aynı parçasına bakıyor. Dolayısıyla devinimsiz kalıyorlarmış gibi görünüyorlar. Bu arada yerküre merkezinin devinimi nedeniyle burçlar kuşağı eğikliği yüzünden güneş deviniyormuş gibi görünüyor. Burada hatırlamamız gereken yalnızca şu, çakılı yıldızlar küresi yüksekliğinde, Güneş yeryüzü uzaklığı bizim görüş olanağımızı çoktan aşıyor. Bu ilişkiler sözle açıklamak yerine göz önüne koyulması gereken ilişkiler olduğu için yerküre merkezinin burçlar kuşağı yüzeyindeki yıllık yörüngesini temsil eden ABCD çemberini çizelim. Bu yüzeyin ortası olan E noktası yakınında da güneş olsun. AEC ve BED çaplarını çizerek çemberi dörde bölüyorum. A yengecin, B terazinin, C oğlağın, D de koçun başlangıcı olsun. İlkin, yerküre merkezini üzerinde FGHI gece gündüz çemberini çizeceğim A noktasında kabul edelim. Ama o aynı düzeyde değil, meğer ki GAI çapı iki çemberi yani gece gündüz çemberi ile burçlar kuşağı çemberini kessin. GAI'ya dik açıyla FAH çapını da çizelim ve F en yüksek güney sapma noktası, H ise en yüksek kuzey sapma noktası olsun. Şimdi bunlar böyle konuldukta yeryüzündekiler E yakınındaki güneşi oğlak yakınında kışlık dönüşünü gerçekleştirirken görüleceklerdir. Bunu en yüksek kuzey kayması H, güneşe göre içerlek gerçekleştirir. Çünkü gece gündüz eşitlik çemberinin AE çizgisine göre günlük dönüş nedeniyle kayması, EAH kayma köşesini içeren uzaklığa göre güneş dönüşünün paralel çemberini keser. Şimdi her ikisi de B'de bir çember bölgesi çapına ulaşana değin, yerküre merkezi sürekli ilerler, onunla aynı şekilde en büyük F kayma noktasına geriler. Bu arada çemberlerin düzenliliği nedeniyle EAI açısı AEB'ye göre hep eşit kalır. Aynı şekilde sırayla FAH, FBH'ye, GAI, GBI'ye eşit kalır ve bir gece gündüz eşitlik çemberi ötekine paralel kalır. Bunlar sık sık söylediğimiz aynı nedenden ötürü, yani gökyüzünün ölçülemez büyüklüğünden ötürü böyle görünürler. Şimdi terazinin başlangıcı B'den bakıldıkta E koçta görünecektir ve ortak çember kesiti GBIE çizgisi üzerinde kesişecektir. Günlük dönüş kayma göstermeyecek, her kayma yanlardan olacaktır. Dolayısıyla Güneş bağır gün dönümünde görünecektir. İmdi yerküre merkezi kabul edilen koşullar altında yol alsın. Tamamlanmasıyla Güney Yengeç'e girerken görünecektir. Ne ki Güneş'e bakan gündüz gece eşitlik çemberi sapması olan F-ECF sapma açısı oranına göre yaz gün dönümü çemberini geçerken bunun kuzeyde görünmesine neden olacaktır. Dolayısıyla F yeniden buradan 3. çember bölgesine yönelince ortak GI kesiti yeniden ED çizgisi üzerine düşecektir ve sonuçta Güneş terazide görünecek, sanki sonbahar gün gece eşitlik noktasını tamamlamış gibi görünecektir. Sonra aynı süreçte H yavaş yavaş Güneş'e dönerken o başladığımız noktadaki yerine dönecektir. Başka bir biçimde aynı düzey içinde AEC bu düzeye uzatılmış olan ABC çemberiyle ortak kesit ve çap olarak konsun. Bunun üzerinde A ve C çevresinde bir yandan yerkürenin kutup noktaları DGFI çizilsin. Öte yandan yerküre ekseni DF, kuzey kutbu D, güney kutbu F ve GI da gece gündüz eşitliğinin çapı olsun. İmdi F, E civarında bulunması gereken Güneş'e yönelince ve gece gündüz eşitlik çemberinin kuzey kayması IAE'ye göre olunca o zaman eksende KL çapında ve LI uzaklığında yani Güneş'te görünen oğlak dönüşündeki bir devinim gece gündüz eşitlik çemberine paralel bir güney çemberi çizecektir. Ya da daha sağın söylersek eksendeki bu devinim AC yönünde zirvesi yeryüzünün ortasında olan ama temelde gece gündüz eşitlik çemberine paralel çember taşıyan bir gülde yüzeyi oluşturur. Karşın tarafta C noktasında da aynı biçimde ama tersi olur. Dolayısıyla birbirine karşıt iki devinim yani orta nokta ile sapmaya ait iki devinim yer eksenini aynı düzeyde ve benzer düzende kalmaya nasıl zorladığı ve bunları sanki Güneş'in devinimleriymiş gibi gösterdiği açık. Ne ki ortanın yıllık dönüşüyle sapmanın yaklaşık olarak eşit olduğunu söylemiştik. Çünkü bu tam aynı olsaydı gece gündüz eşitliği, Güneş dönme noktaları, burçlar kuşağının tüm eğimi ve çakılı yıldızlar küresi hiç değişmemek zorunda kalırdı. Ama küçük bir fark olduğu için bu fark zamanla büyüdü ve açıkça görülür oldu. Ptolemaios'tan günümüze bunun çevresindeki azalma yaklaşık 21 parça. Bu yüzden kimileri çakılı yıldızlar küresinin de devindiğine inanıyorlardı. Bunlara göre daha yukarıda bir 9. küre olması uygundu. Bunlar yetmediği zaman bir 10. küreyi de ekliyorlar ama yine de sonu gelmiyor. Buna biz yer küre devinimiyle ulaşacağız, bunu umuyoruz. İşte bu devinimi bir başlangıç ve varsayım olarak kullanıp öteki şeyleri bu yolla kanıtlamak amacındayız. Kitabın sonu 6 Ağustos 2013 sayfa 48.